Ayrım 17.
Siyasal değişme ve devrim. Siyasal değişmenin etkenlerini gün ışığına çıkarmak ve varsa kurallarını saptamak, siyaset bilimi açısından elbette ki çok önemlidir. Siyasal değişmeyi genel olarak toplumsal değişmeden bağımsız olarak ele almak ne kadar yanlışsa, onu sadece toplumsal ekonomik değişme tarafından belirlenen bir uzantı saymak da o ölçüde hatalıdır. Bu başlık altında önce siyasal değişmedeki temel etkenler ve öncüler, sonra da devrim sosyolojisi üzerinde duracağız. 1. Etkenler ve öncüler. Sosyal, demokratik, ekonomik, kuramsal ve kültürel etkenlerin siyasal değişmeye ayrı ayrı katkı yaptıklarını söylemek yeni bir şey olmaz. Burada asıl tartışılması gereken konu hangi etkenin belirleyici olduğu ya da en azından öncelik taşıdığıdır. Ama siyasal değişimi ve giderek devrimi hazırlayan koşullar kadar o ortam içinde öncülük işlevini yüklenen toplumsal güç ya da güçler de önemlidir. Öncülüğün toplumsal sınıflarda mı yoksa siyasal seçkinlerde mi olduğu konusunda da farklı görüşler vardır. A. Değişmede belirleyici etken. Toplumsal değişme konusunda iki temel görüş bulunduğunu biliyoruz. Toplumsal değişmede belirleyici etkenin ekonomik olduğunu savunanlarla siyasal kurumların öncelik ve bağımsızlığını öne sürenler aynı kuramsal çerçeveler oluşturuyorlar. Birinci grupta Marksistler hareket noktası olarak üretim biçimini alırken Marksist olmayanlar üretim düzeyine önem veriyorlar. İkinci gruba geçmeden özellikle Marksist kuramı kısaca anımsatmakta yarar var. Marx'a göre toplumsal evrimde itici güç ya da belirleyici öge üretim teknikleridir. Üretim teknikleri, üretim biçimini yani üretimle ilgili kurumları ve özellikle de mülkiyeti belirler. Üretim biçimi ise siyasetin de içinde bulunduğu bir dizi kurumu kendi gereklerine uygun olarak biçimlendirir. Belirli üretici güçler, belirli bir üretim biçimini, üretim biçimi belirli bir sınıfsal yapıyı, toplumsal sınıflar arasındaki güç, denge ya da dengesizliği de belirli siyasal kurumları yaratıyor demektir. Siyasal kurumlarda bir kez oluştuktan sonra altyapı üzerinde etki yaparlarsa da bu durum siyasal kurumların altyapı tarafından belirlendiği gerçeğini değiştirmez. Marksizmde siyasal kurumların sınıf çatışmaları sonucunda ekonomik gücü elinde bulunduran egemen sınıfın gereksinmelerine göre o sınıfın ayrıcalıklarını koruyacak biçimde oluştuğu görüşü bulunur. Ekonomik etkenler içinde üretim düzeyine yani ekonomik gelişmişlik düzeyine öncelik verenler içinse siyasal kurumlar bu ekonomik düzeyin gereklerine göre biçimlenirler. Walt Rostow, ekonomik güçlerle siyasal güçler arasındaki bağlantıyı, dolayısıyla ekonomik yapı-siyasal yapı ilişkisini Karl Marx'tan farklı bir biçimde kuruyor. Ekonomik gelişme derecelerine göre toplumları 5 gruba ayırdıktan sonra bütün toplumların bu aşamalardan geçtiğini öne sürüyor. Rostow'a göre her aşamaya uyan siyasal model farklı olmak zorundadır. Ekonomik güçler değiştikçe toplumsal ve siyasal güçler de değişeceği için eski siyasal model yeni ekonomik model karşısında yetersiz kalacaktır. Siyasal kurumların toplumsal ekonomik yapı tarafından belirlendiği görüşünü paylaşanlar özellikle batılı toplumların evrimlerinden esinlenmişlerdir. Bu toplumların daha çok kendi iç dinamikleriyle değişime uğradıkları dönemler için geçerli bir gözlemdir. Oysa toplumlar arası ilişkiler arttıkça toplumsal ekonomik gelişmede geri kalmış olanlar gelişmiş olanlardan giderek daha fazla etkilenmeye başlamışlardır. Geri kalmışlık kısır döngüsünün kırılmasında ya da gelişmişlere yetişme çabalarının hız kazanabilmesinde siyasal kurum ve süreçlerin bir hareket noktası oluşturabileceği inancı doğmuştur. Üstelik altyapı değiştiği halde siyasal kurumların değişmemekte direnmeleri ve toplumsal ekonomik değişme üzerinde etkili olmayı sürdürmelerine de rastlanabilmektedir. Sovyet modeli geçmişte bunun en belirgin örneğini oluşturmuştur. Ekonomiye karşı siyasetin önceliğini savunan Siyasetin ekonomiye yön verdiğini öne süren kuramların en önemlisinin Raymond Aron'a ait olduğunu söyleyebiliriz. Aron, Marksistlerin kapitalizme özgü saydıkları birçok niteliğin aslında sanayi toplumlarının ortak özellikleri olduğunu vurgulayarak işe başlıyor. Marx, kapitalizmin temel özelliklerinden birisinin sermaye birikimi olduğunu vurguluyordu. Oysa biz bugün kesinlikle biliyoruz ki bu bütün sanayi toplumlarının ortak bir özelliğidir. Daha çok üretmek isteyenler giderek artan ölçülerde sermayeyi makineye yatırmak zorundadırlar. Aron'a göre kapitalizm ile sosyalizm arasındaki temel fark büyüme modellerinin farklılığından kaynaklanmaktadır. Büyüme modellerinin farklılığı ise siyasal kararların farklılığından doğmuştur. Sovyet devriminin oluşumunda ekonomik koşulların rolü olmakla birlikte asıl rolü siyasal koşullar oynamıştır. Marx'ın öngördüğü ekonomik koşullar olgunlaşmadığı halde devrim gerçekleşmiştir. Sovyet ekonomisinin birçok özelliği ise partinin ve onun ideolojisinin bir ürünüdür. Sovyet ekonomisinin planlanması, parti yöneticilerinin aldığı kararların doğrudan sonucudur. Bu kararlar siyasal olarak adlandırılan özel toplumsal sistem içinde alınmaktadır. Aron sadece ekonomiler arasındaki farkın değil, aynı zamanda toplumsal birçok farkın da siyasal yapıdan kaynaklandığını savunuyor. Tüm toplumlar, bireyler ve gruplar açısından karmaşık bir yapıya sahiptir. Tüm toplumlarda gelirler ve yetkiler açısından farklılıklar vardır. Gelirleri, yaşam biçimleri ve düşünceleri az çok birbirine benzeyen gruplar bütün toplumlarda bulunur. Ama Batı'da bu gruplar örgütlenme hakkına sahipken Sovyetler Birliği'nde bu haktan yoksundurlar. Bu temel ayrım ise tamamen siyasal niteliklidir. Raymond Aron siyasetin ekonomiye önceliğinin çok açık olduğu kanısındadır. Çağımızda sanayi toplumlarının farklı türlerini karşılaştıran herkes her sanayi toplumu türünün özelliğinin siyasetten geldiğini görür. Birçok ortak özelliği olan çağdaş sanayi toplumları öncelikle kamusal iktidarların düzenlenmesiyle birbirlerinden ayrılırlar. Bu düzenlemede daha sonra ekonomik sistemin ve gruplar arası ilişkilerin birçok özelliklerini peşinden sürükler. İnsan açısından siyaset ekonomiden daha önemlidir. Otoritenin düzenlenmesi, yaşam biçimini toplumun diğer yanlarından daha fazla ilgilendirir. B. Toplumsal sınıflar ve seçkinler. Değişmede belirleyici etkenin ekonomik ya da siyasal oluşu kadar öncülük işlevini hangi toplumsal gücün yerine getirdiği de önem taşır. Toplumsal sınıflarla siyasal seçkinlere önem veren görüşler bir kez daha gündeme gelir. Marksist kurama göre toplumsal ve siyasal değişmenin itici gücü toplumsal sınıflar arasındaki çatışmadır. Bu çatışmayı ise üretim araçlarının üzerindeki özel mülkiyet doğurur. Üretim araçlarının özel mülkiyeti rekabeti, rekabet büyük balığın küçük balığı yutmasını ve sonuçta tüm üretim araçlarının küçük bir varlıklı azınlığın elinden toplanmasını kaçınılmaz kılar. Küçük varlıklı azınlık, bu yoldan varlıksız bir çoğunluğun üretici gücünü sömürmüş olur. Böylece de üretim ilişkileri giderek sınıf ilişkilerine dönüşür. Bu ilişkinin bir yanında sermayeye ve üretim araçlarına sahip bir sınıf, öteki yanında ise emeğinden başka satacak şeyi bulunmayan bir başka sınıf yer alır. Sömürülen sınıfların varlıksız sınıfları devirmek için verdikleri uğraş tarihin itici gücüdür. Toplumsal değişme ve devrim bu itici gücün ürünüdür. Marksist kuramcılar özellikle sanayi toplumu aşamasında iki temel sınıf arasındaki çelişkilerin büyük bir açıklık kazandığını savunurlar. Sanayileşme büyük ölçüde sermaye, makine ve insan gücünün bir araya gelmesini gerektirmiştir. Varlıklı sınıfın elinde biriken olanaklar ne kadar büyükse, fabrikalarda bir araya gelen işçilerin sayısı da o ölçüde büyüktür. İki sınıf arasındaki uzlaşmaz çatışma, kapitalist toplumda tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar belirgin duruma gelmiştir. Marksist kuram, işçi sınıfına tarihsel bir işlev yükler. kapitalist toplum düzenindeki rekabet daha çok kar edebilmek amacıyla işçileri sürekli yoksullaştırır. Aynı işi daha ucuza yapmaya hazır işsiz kitleler bulunduğu sürece ücretlerin boğaz tokluğuna kadar düşmesi kaçınılmazdır. Fabrikalar çok sayıda işçinin bir arada yaşamasına neden olduğu için işçi sınıfının durumun bilincine varması kolaylaşır. Sonunda egemen kapitalist sınıfa baş kaldıran işçi sınıfı devrimi gerçekleştirecektir. Üretim araçlarının özel mülkiyeti kalkınca sömürü kalkacak, o sömürüyü sürdürebilmek için var olan devlet baskısına gerek kalmayacak, uzlaşmaz çelişkilerin bulunduğu yeni bir toplumsal düzen doğacaktır. Marx, egemen sınıfların ideolojisinin işçi sınıfını uyuttuğunu, onun gerçeği görmesini engellediğini savunur. Bu nedenle de işçi sınıfının bilinçsiz ayaklanmaları bir devrim yaratamaz. Öyleyse işçi sınıfına sosyalistlerin yardım etmesi gerekir. Sermaye ve toprak işverenlerin mülkiyetindedir. İşçinin ise bir mal gibi satmak zorunda bulunduğu emeğinden başka bir şeyi yoktur. Biz bu sistemin sadece tarihin belirli bir evresini oluşturduğunu, yok olacağını ve yerini daha üstün bir toplumsal düzene bırakacağını vurguluyoruz. İşçi sınıfı nereye yaranacağını bilmeden kendiliğinden harekete geçer. Sosyalistler bu hareketi yaratmadılar. Sadece işçilere hareketin özelliği ve amaçlarını anlattılar. Karl Marx'ın çok açık olarak sözlerinde de görüyoruz ki, Marksizme göre toplumsal değişmenin ve devrimin ana gücü işçi sınıfı, yardımcı gücü ise devrimci sosyalist harekettir. Başka bir deyişle toplumsal sınıfların oynadığı rol, siyasal seçkinlerin rolünden daha önemlidir. Gene Marksist kuramcılardan olan Nikos Polontos, özellikle egemen sınıf kavramını ön plana çıkarıyor. Egemen sınıf, kendisine yardımcı olan toplum kesimleriyle birlikte bir iktidar bloğu oluşturur. Bu blok içinde ekonomik güce sahip bulunan egemen sınıfın yanı sıra devlet aygıtını işleten kadrolardan oluşan bir de yönetici kesim vardır. Yönetici kesim egemen sınıfın çıkarlarını savunabildiği gibi bazı durumlarda geçiş dönemlerinde yönetici kesimin göreli bir bağımsızlığa sahip olduğu söylenebilir. Eski egemen sınıf gücünü yitirirken yeni egemen sınıfın henüz ipleri tamamen eline geçirmemiş oluşunun yarattığı denge bu duruma olanak sağlar. Marksist kuramın boşluklarından hareket eden Ralph Dandorf ise toplumsal değişmeyi çatışan gruplar içindeki güç dengesinin değişmesine bağlar. Toplumsal yaşamın olduğu her yerde mutlaka çatışma ve çatışmanın olduğu her yerde de kaçınılmaz olarak değişme olacaktır. Dandorf'a göre değişme yönetici kadrolarındaki değişme ile başlar. Yönetici kadrolarındaki değişme çıkarlarda ve değerlerde değişmeyi kaçınılmaz kılar. Dandorf'a göre bu temel değişme modelinin yanı sıra iki farklı değişme biçimi daha olanaklıdır. Yöneltilen sınıftaki bazı ögelerin yönetici sınıfa sızması ya da çatışan kesimler arasındaki işbirliğine gidilmesi durumunda değişme evrim biçiminde ortaya çıkar. Yönetici sınıfın zamanla karşıt sınıf ya da sınıfların düşüncelerini uygulamaya başlaması da üçüncü bir değişme biçimidir. Bu son iki durumda çatışma yumuşar. Çatışmayı sertleştiren ortamlar şiddet kullanımını yapısal değişmenin hızlı ve köklü olmasını gündeme getirir. Toplumdaki temel çelişkinin sınıflar arasında olmaktan çok, seçkin azınlıkla seçkin olmayan çoğunluk arasında olduğu görüşünün, Pareto'dan beri çeşitli kuramların temelini oluşturduğunu biliyoruz. Pareto'ya göre, seçkinlerin giderek nitelikçe zayıflamaları ya da sayıca azalmaları, onların yerini başkalarının almasına uygun bir ortam hazırlar. Eğer seçkinler toplumun alt tabakalarında ortaya çıkan en başarılıları aralarına alabilirlerse seçkinlerin dolaşımı sürer. Özellikle yönetici seçkinlerin kendi aralarında katılmaya elverişli niteliklere sahip bulunanlara bu olanağı tanımamaları durumunda ise iktidar kavgası sertleşir ve seçkinlerin toptan değişimi olayıyla karşılaşılır. Devrim budur. gerek Pareto ve gerekse Mosca, toplumsal sınıfların sadece seçkinler arasındaki kavganın destek gücünü oluşturduğu görüşünü savunurlar. Yönetenler değişebilir ama yönetilenler hep aynı kalacaklardır. Çağdaş siyaset biliminin hem toplumsal sınıflar hem de seçkinler gerçeğine yer verdiğini söylemek yanlış olmaz. Toplumsal sınıfların siyasal değişimdeki rolü ne kadar yadsınamazsa, seçkinlerin aynı değişimde oynadıkları rol de göz ardı edilemez. Seçkinlerin toplumsal siyasal değişime etkilerinin 3 yoldan gerçekleştiğini söyleyebiliriz. 1. Seçkinler içinde bulundukları toplumlardaki karar alma süreçlerinde önemli bir ağırlığa sahiptir. Siyasal toplumsal düzeydeki kararlardaki ağırlıklarıyla ya değişmeyi hızlandırır ya da yavaşlatıcı yönde etki yaparlar. Guy Rocher bu durumu şöyle tanımlıyor. Toplumsal değişmeyi veya o değişmeye direnci, özellikle etkili olan ya da stratejik konumlarda bulunan çeşitli kişilerin aldıkları kararların bir sonucu saymak olanaklıdır. Önemli kararlar sınırlı sayıdaki kişi tarafından alınırlar. O sınırlı sayıdaki kişinin aldığı karar ise kısa ya da uzun sürede tarihsel gelişimi etkiler. Seçkinler üzerindeki sınıfsal etkiler aldıkları tüm kararların tamamen bağımlı olduğu anlamına gelmez. 2. Toplumsal kuramları ve yaşam koşullarını doğrudan etkileyen kararların yanı sıra o kararları etkileyen kültürel ve toplumsal psikolojik ortamın yaratılmasına da seçkinler katkıda bulunurlar. Durumların bilincine varılmasında, sorunlara yaklaşımda hep bu tür katkıların etkisi hissedilir. Toplumu ilgilendiren kararlar, kültürel ve toplumsal psikolojik ortamla az çok uyum içinde olmak zorundadır. Kararların etkisi kendisini çabucak duyurabildiği halde, seçkinlerin bu türden katkılarının sonuçları hemen görülmeyebilir. Bir ideolojinin hazırlanması, yayılması ve etkisini göstermesi uzun zaman ister. Ama bu etki genellikle uzun ömürlüdür. Gelecekteki birçok karar bu çok önceleri yapılmış çalışmalardan etkilenecektir. 3. Seçkinler düşünce ve davranışlarıyla toplumun belirli kesimlerine ve bazen de tümüne çekici gelirler. Belirli ölçülerde de olsa onlara benzemek eğilimi doğar. Onlara benzemeden seçkinlerin arasına katılmak olanağı yoktur. İktidar seçkinleri taklit edilecek modeller oluştururlar. İktidara yaklaşmak isteyenleri geleceğin seçkinlerini etkileyecek, siyasal değişime bu yoldan da katkıda bulunmuş olurlar. Çağdaş toplumlardaki farklılaşma, değişik toplum kesimlerinin sözcülüğünü yüklenen yeni seçkinlerin ortaya çıkması sonucunu doğurmuştur. Yönetici seçkinlere koşut olarak ortaya çıkan işçi seçkinler, çiftçi seçkinler, kadın seçkinler, öğrenci seçkinler, asker seçkinler ve benzerlerinin temsil ettikleri toplum kesimlerinin gereksinmelerine uygun ideolojiler geliştirmeleri doğaldır. Böylece seçkinlerin çokluğu, ideolojilerin çokluğunu, ideolojilerin çokluğu da çatışmaların artması sonucunu yaratır. Toplumsal ve siyasal değişme hızı artar. C. İktidarın el değiştirmesi. İktidarın el değiştirmesi, siyasal değişmenin önemli bir aşamasını oluşturur. Bu nedenledir ki, bu el değiştirmenin hangi süreçlerin etkisiyle gerçekleştiği, siyaset biliminin ana ilgi alanlarındandır. Daha önce de vurguladığımız gibi, bir rejimin kararlılığı, istikrarı, toplumdaki güçler dengesini iyi yansıtması ile doğru orantılıdır. İktidarın en güçlülere verilmesiyle, iktidarın dışında kendinden daha büyük bir güç kalmayacağı için devletin otoritesi ve rejimin sürekliliği güvence altına alınmış olur. Demokrasilerde en çok oyu alanların iktidara getirilmeleri altında yatan varsayım, en çok oyu alanın toplumdaki en güçlü desteğe sahip bulunduğu varsayımıdır. Eğer şu ya da bu nedenle en çok oyu alan büyük güçler toplayamamışlarsa, demokratik rejim tehlikede demektir. İktidarın dışında kalan güç ya da güçler devletin otoritesinin ve toplumsal barışın sürekliliğini tehlikeye sokarlar. Bir siyasal iktidarın toplumsal güçler dengesine uygun biçimde oluşması da sorunu sürekli olarak çözmez. Çünkü toplumsal koşullar değiştikçe toplumdaki güç dengeleri de değişir. Sağlıklı bir siyasal sistem, güç dengelerindeki değişikliğe koşut olarak siyasal iktidarın el değiştirmesine olanak veren kuralları ve süreçleri içeren bir sistemdir. Toplumda iktidarda bulunanlardan daha büyük bir güç ya da güçler oluşmuşsa, rejim içinde bir bunalım gündemde demektir. Ama rejimin kurallarına göre iktidar bu yeni güçler dengesini yansıtacak biçimde el değiştiremiyorsa, yani rejimin kuralları bu yeni güçlere iktidar yolunu tıkamış ise, bunalım rejim içinde olmaktan çıkar, rejim üzerine kayar. Bu yeni güçlerin iktidara gelebilmeleri için rejimin değişmesi kaçınılmaz olur. O yeni güçler önünde sonunda rejimi değiştirirler. Kendilerini iktidara getirecek ve orada tutabilecek bir çerçeveyi kurumlaştırırlar. Genel olarak kabul edilen modele göre rejim demokratik olsun olmasın siyasal iktidarın belirlenmesinde ekonomik iktidar yani ekonomik gücü ellerinde bulunduranlar büyük önem taşır. Ama toplumsal güçler dengesini sadece ekonomik etkenin belirlediğini sanmak özellikle çağdaş toplumlarda yanlıştır. Çağdaş sanayi toplumlarında ekonomik iktidar kavramının yanına bir de toplumsal iktidar kavramını eklemek gerekmektedir. Siyasal iktidarın belirlenmesinde ekonomik gücü tek etken saymak bizi ekonomik iktidarın dışında kalan bir toplumsal sınıf ya da sınıflar birliğinin hiçbir zaman iktidara ulaşamayacaklarını öne sürmeye götürür. Oysa ekonomik gücün çok daha belirleyici olduğu ortamlarda bile yapısal ya da dönemsel ekonomik bunalımlarda ekonomik iktidarın siyasal iktidarı denetimden kaçırması olasılığı ortaya çıkar. Çünkü ekonomik bunalım dönemlerinde toplumsal düzenin çarkları, karşılaşılan sorunları ve kitlelerin beklentilerini karşılayamaz duruma gelir.